Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لي الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla İslami İran Başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Dey 1400, Hicri Kameri 20 Cemadü'l-Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 25 Aralık 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumların ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Mesih'in doğuşu, ayetlerin hikayesi ve meyveler ve sebzelerle yakından tanışalım ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, bugün 25 Aralık Hristiyanlık dünyasının büyük peygamberi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın veladet günü. Ulul Azm peygamberin veladetini tüm Hristiyanlık dünyasına tebrik ediyoruz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Papa Francis'i Hazreti İsa'nın miladı dolayısıyla tebrik etti. Hatipzade İran'ın yetenekleri konusundaki İngiltere'nin müdahaleci tutumuna sert tepki gösterdi. Büyük Peygamber tatbikatında balistik füzeler başarılı bir şekilde fırlatıldı. Tüm General Bagri, Siyonist İsrail rejiminin içi boş tehditlerinin ciddiyetten uzak olduğunu söyledi. Hulusi Akar, Yunanistan'ın üstünlük çağlama çabaları beyhude bir gayret dedi. Amerika'da çok sayıda havayolu şirketi uçuşları iptal etti. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Dünya Katolikleri Lideri Papa Francis'a gönderdiği mesajda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü tebrik ederek bu kutlu veladet insanseverlik ve mustazafların kurtuluş müjdesini hatırlatmak üzere iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Cuma günü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü dolayısıyla Katoliklerin lideri Papa Francis ve tüm Hristiyanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Reisi, mesajında bu bereketli veladetin Hazreti Meryem Salamullah Aleyha'nın saygıyla anlam ve mustazafları kurtuluşunu müjdelemek için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, Hazreti İsa sultacıların zulmüne karşı direnişte beşeriyete aydın bir gelecek vaat ettiğini vurguladı. 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. Hazreti İsa, Kur'an-ı Kerim'de birçok kez adı geçen Ulul Azm peygamberlerden biridir. Kur'an-ı Kerim birçok ayette o Hazretin konumundan söz etmiştir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın İran'ın savunma yetenekleri konusundaki müdahaleci tutumuna tepki gösterdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ı savunma kabiliyetine yönelik müdahaleci tutumunu reddeden Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası hukuk ve düzenlemeler çerçevesinde ve savunma ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmektedir. Dolayısıyla bu tür pozisyonlar ve açıklamalar İran'ın iç işlerine müdahale olarak değerlendirmekte kalmaz. Aynı zamanda bu Londra'nın iki yüzlü siyasetinin de göstergesidir, dedi. Hatipzade, İngiltere'nin Batı Asya bölgesi ve dünyanın diğer kriz içindeki bölgelerine en yıkıcı silahları satmak ve AUKUS gibi yayılmayı önleme anlaşmalarını dikkate almadan İran'ın sıradan askeri tatbikatları hakkında kaygılı olduğunu bildirdiğini açıklıyor, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında şöyle dedi. İran'ın nükleer programı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun binlerce saatlik incelemesi ve sayısız raporun kanıtlandığı üzere tamamen barışçıldır ve İran'ın nükleer enerjiyi askeri amaçla kullanmak için füze tasarlama gibi bir planda yoktur. Hatipzade, İran'ın füze programının Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ve hükümleriyle hiçbir ilgisi olmadığını İngilizler herkesten daha iyi biliyor, dedi. Hatipzade, 2231 sayılı kararı yorumlarken aslında onun hükümlerini ihlal edenin bizzat İngiltere olduğunu söyledi. İranlı yetkili, İran savunma programı için kimseden izin almaz ve bu konuda müzakere de etmez, dedi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'ın füze gücüne ve İslam devrimi muhafızlarının tatbikatında balistik füzelerin fırlatılmasına karşı öfkesini ifade eden açıklamalarda bulunmuş, İran'ın savunma kabiliyeti konusunda müdahaleci bir açıklamada bulunmuştu.
İran İslam Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı, Büyük Peygamber tatbikatının son aşamasında balistik füzelerin başarıyla ateşlendiğini duyurdu. 17. Büyük Peygamber Ortak Tatbikatının son aşamasının kulisinde açıklamada bulunan General Emir Ali Hacizade, tatbikatın bu bölümünde ortak füze ve İHA operasyonlarının uygulanması hakkında gazetecilere bilgi verdi ve bu tatbikatta hem atışların isabetli olduğunu hem de füzelerin ve insansız hava araçlarının istenilen noktalara isabetli bir şekilde indiğini gördük, dedi. General Hacizade, hedefe yönelik 360 derecelik çok yönlü saldırıyı ve balistik füzelerin manevra kabiliyetini tatbikatın bu bölümünün öne çıkan özellikleri olarak nitelendirerek bütün bu askeri teçhizatların İslami İran'ın yetenekli uzmanlarınca elde edildiğini ve düşmanın işinin artık çok zorlaştığını söyledi. General Hacizade, tatbikatın öne çıkan bir diğer yönünün İHA'ların fırlatılması ve bu doğrultuda çeşitli fırlatma rampalarına değinerek, bu eylemle birlikte ateş gücümüzün hacmi arttı. Aynı zamanda çok sayıda saldırı uçağı hedefe doğru hareket etmektedir ve bu yeteneklerin füze yetenekleriyle birleştirilmesi ülke güvenliğine yardımcı olacak ve İran aleyhinde konuşan düşmanların ağzını kapatacaktır, dedi.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, İran Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklarının zirvesinde olduğunu söyledi. Tümgeneral Bagheri, 17. Büyük Peygamber tatbikatının son aşamasına yaptığı açıklamada, bu tatbikatın daha önceden planlandığını fakat Siyonist rejim liderlerinin içi boş tehditleri sonrasında tatbikatın bu dönem gerçekleşmesine sebep olduğunu ve tatbikatın şu ana kadar yapılan en başarılı tatbikatlardan olduğunu söyledi. Bakırı, tatbikatta çeşitli füzelerin aynı zamanda farklı yollardan bir hedef üzerine ateşlendiğini ve tam dikkatli hedef alındığını ve uzak mesafedeki bu hedefleri başarılı şekilde imha edildiğini söyledi. 17. Büyük Peygamber tatbikatında İran'ın füze gücünün sadece küçük bir kısmının göreceğe çıktığını belirten Bakırı, bir hedefin aynı anda 16 füzeyle hedef alınması sadece o hedefin yüzlerce füzeyle hedef alınmasının küçük bir bölümüdür. Ve İran saldırı niyetinde olan düşmanları bu şekilde hedef alma yeteneğine sahiptir ifadesini kullandı. Tümgeneral Bakırı, İran'ın tehditleri kabul etmediğini, şu an diğer ülkelerle amaçları doğrultusunda müzakere halinde olduğunu, bu gibi tehditleri tahammül etmeyeceğini söyledi. Tümgeneral Bakırı, bu tatbikatın devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı ve İran'ın güneyinde kara, deniz ve uzay hava tatbikatının yanında İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü tehdide anında ve dikkatli şekilde karşılık verebilecek güce sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, 17. Büyük Peygamber tatbikatının İran'ın kendini savunmasını ve düşmanlara sert yanıtı olduğunu ve komşu ve dost ülkelere dostluk mesajı içerdiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Instagram sayfasından yaptığı açıklamada, İran'ın muktedir bir ülke olarak her zaman bölgesel barış ve istikrarın destekçisi olduğunu ve İran'ın ülkeyi savunmadaki sarsılmaz azmini gösterdiğini, komşularla dostlarına kardeşlik ve dostluk mesajı içerdiğini söyledi. Emir Abdullahyan mesajının bir bölümünde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin İran'ın tüm silahlı kuvvetlerinin gerçek anlamda iç ve dış düşmanların karşısında bir savunma siperi olduklarını belirtmesine dair sözlerine değindi. 17. Büyük Peygamber tatbikatı pazartesi gününden itibaren Fars Körfezi sahilleri, Hürmüz Boğazı ve Hürmüzgan, Buşehir ve Huzestan illerinde devrim muhafızların kara, deniz ve uzay hava güçlerinin katılımıyla düzenlendi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yol haritasının Cumhurbaşkanı Aliyev ile yapılan görüşmelerde çizildiğini, ilişkilerde yeni dönem açılması hususunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Emir Abdullahyan, Baku ziyareti sonrası Twitter sayfasında yaptığı açıklamada Aliyev ile yapılan samimi görüşmede yol haritasının iyi bir şekilde çizildiğini söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Meclis Başkanı Sahibi Gafarov ile yararlı görüşmeleri açıklayan Emir Abdullahyan, İran'ın önceliğinin komşuları ile iyi ilişkiler olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı geçen çarşamba günü Bakü'ye gerçekleştirdiği günübirlik ziyareti, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ulusal Meclis Başkanı Sahibi Gafarova ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmüştü.
Rusya'nın Viyana müzakerelerindeki elçisi, Viyana müzakerelerini başarıyla sonuçlandırmak için en iyi zamanın Şubat ayı başları olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası örgütler temsilcisi Mihal Ulyanov, dün Twitter'de kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşma ile ilgili Viyana müzakerelerinin 3 gün içinde yeniden başlayacağını söyledi. Ulyanov şöyle dedi: "Müzakerelerin önceki turunda müzakereciler hızlı ilerlemeye güvendiler. Müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede tercihen Şubat ayının başında başarıyla tamamlanmasına doğru ilerlemeliyiz." Rus diplomat Wall Street Journal gazetesinden bir muhabirin Rusya'nın Viyana müzakerelerini sonuçlandırmak için Ocak sonu Şubat başı takvimine katılacağına yönündeki soruya "Evet, eğer bu bir son tarihse" diye cevap verdi. Ulyanov, müzakerelerde ilerleme birçok faktöre bağlıdır ve önceden doğru bir şekilde hesaplanamaz. Bu noktada Şubat ayının başları gerçekçi bir zaman çizelgesi gibi görünüyor dedi.
Yemen'in Tahran Büyükelçisi İbrahim Muhammed El-Deylemi, İran İslam İnkılabı rehberi tarafından İran'ın Sana Büyükelçisi Şehit Hasan İrlu için mücahit ve gayretli büyükelçi unvanı kullanmasının su götürmez bir gerçek olduğunu söyledi. Yemen'in İran Büyükelçisi Ayetullah Hameneyi'nin eserlerini koruma ve yayınlama dairesi sitesine verdiği röportajda İran'ın Sana Büyükelçisi Şehit Hasan İrlu hakkında şunları söyledi. Şehit İrlu'nun sosyal hareketliliği ve Yemen halkına gece gündüz yemeden yaptığı yardım çabaları onun en bariz özelliklerindendi ve bunu Yemen halkı hemen gördü. Yemen'in Tahran Büyükelçisi ayrıca şöyle dedi. Şehit İrlu insanlık, hukuk, tıp ve Yemen halkına yardımın çeşitli alanlarında açık bir rol oynadı ve diğerleri kaçarken diplomatik görevinden ayrılmayı reddeden tek cesur ve kahraman büyükelçiydi.
Irak Kürdistan Özerk Bölgesi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Süleymaniye Film Festivali İran sinemasına büyük ödüllerin verilmesiyle sona erdi. İSNA Ajansı'na göre 17-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleşirilen bu sinema festivalinde en iyi film dalında Altın Çam ödülünü yapımcı Asgar Farhadi'nin kahraman filmine verilirken film ayrıca en iyi senaryo ödülünü de kazandı. Muhsin Tenabendi en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanırken Rıza Rahmani'nin Sefid Puş adlı kısa filmi de en iyi uluslararası kısa film. Ayrıca yapımcı İraç Muhammedi Rezi'nin Kralın Bahçesi ise en iyi yabancı ve Kürtçe animasyon ödülünü kazandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında Merkez Bankası rezervlerinin 115 milyar doları geçtiğini söyledi. Erdoğan, en düşük nokta Eylül 2020'de 83.517 milyar dolar. Ondan sonra toparlanma dönemine geçtik. Şu anda 115 milyar doların üzerindeyiz. Çok daha iyi bir noktaya gelecek dedi. Erdoğan'ın açıklamasına muhalefetten ve ekonomistlerden eleştiriler gelmiş. Muhalefet, brüt rezerv ile net rezerv arasındaki farka işaret ederek Erdoğan'a tepki göstermişti.
Türkiye Savunma Bakanı Yunanistan'ın silahlanma konusunda attığı adımlara değinerek Türkiye'nin politikasının komşu ülkeler ile iyi ilişkiler kurmak olduğunu vurgu yaptı. Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde devam etmekte olan silahlanma çalışmalarıyla ilgili olarak bir takım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir ifadelerini kullandı. Diğer savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Doğu Akdeniz ve Ege'de son dönemde yaşanmakta olan gelişmelere de değinen Akar şunları söyledi. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile problemlerimiz var. Bütün bu problemlere karşı bizim söylediğimiz şey, uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde görüşmelerle, diyalogla, barışçıl yol ve yöntemlerle sorunları çözülmesidir, dedi.
Yunanistan açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 7 kişi yaşamını yitirdi. 90 kişinin ise kurtulduğu bildirildi. Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin ilk ayak bastığı ülkelerden biri olan Yunanistan'a 2021 yılında 8500 civarında sığınmacı ulaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre halen Yunanistan'da 96 bin mülteci ve iltica başvurusunda bulunan göçmen bulunuyor.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü dün yaşlı bir kadının, Filistinli kadının Siyonist yerleşimciler tarafından şehit edilmesine tepki göstererek işgalci rejimin ordusu ve yerleşimciler bu cinayetin bedelini ödeyecekler dedi. İrna'ya göre Hazım Kasım, yerleşimcilerin Batı Şeria'da halkımıza yönelik artan terör eylemleri direnişin pratik misillemesiyle karşılığını bulacak dedi. Hamas sözcüsü yerleşimlerde terörle mücadele için saha koordinasyonu ve kapsamlı direniş çağrısında bulundu.
Haber kaynaklarının bildirine göre Cuma gecesi Yemen'in El Mehvet eyaletindeki bölgelere Suudi savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında bir sivil öldü, 6 kişi de yaralandı. Son günlerde Suudi saldırganların başkentte dahil olmak üzere Yemen'in çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları yoğunlaştı. Suudi Arabistan'ın askeri saldırganlığı ayrıca Yemen'in altyapısının %85'inden fazlasını yok etti. Ülkeyi ciddi şekilde gıda ve ilaç sıkıntısına soktu.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İslam düşmanlığına karşı son ifadeleri ve İslam peygamberine hakaretin ifade özgürlüğü olmadığı yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. İrna Ajansı'na göre İmran Han, dün resmi Twitter hesabından paylaştığı açıklamada şunları yazdı. Müslümanların büyük peygamberine hakaret etmenin asla ifade özgürlüğü olmadığını söyleyen Vladimir Putin'in sözlerini memnuniyetle karşılıyorum.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Lviv kentindeki Rus konsolosluğuna Molotov kokteylili saldırı yapılmasının ardından Ukrayna'ya nota verdi. Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada Rusya Başkonsolosu tarafından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın bölge ofisine bir bilgi ve Lviv'deki Ulusal Polis Ana Müdürlüğü'ne acil önlem alması talebiyle bir çağrı yazısı gönderdi denildi. Açıklamada ayrıca Ukrayna'dan özür beklenildiği vurgulandı. Kiev'in Rus konsolosluğunun güvenliğini sağlama yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle de özür bekliyoruz ifadeleri kullanıldı.
Rusya'da bir mahkeme Google'in ardından Facebook'a da rekor seviyede ceza verdi. Rus mahkemesi Meta'yı 1,9 milyar ruble para cezasına çarptırdı.
Ve son haberimiz Amerika'da 3 havayolu şirketi omikron mutasyonunun hızla yayılması sebebiyle Noel tatilinden hemen önce bazı uçuşları iptal etti. Bu arada alınan haberlere göre Amerika'da son günlerde 700'den fazla uçak seferinin iptal edildiği anlaşılıyor. Amerika'da COVID-19'un omikron varyantının 50 eyaleti yayıldığı belirtildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Suudi Arabistan'ın Yemen'in sivil mekanlarına saldırması ile ilgili. Suudi Arabistan silah bulunduğu bahanesiyle Sana Stadyumu'na saldırdı. Fakat haber kaynakları Ali Suud'un iddialarının yalan olduğunu bildirmekteler. Arabistan 26 Mart 2015'ten bu yana Yemen'e yönelik saldırılar düzenliyor. Ağır insani kayıplara ilaveten bu saldırılar, Batı Asya'nın en fakir Arap ülkesi olan Yemen'in altyapısının %85'ini yok etti. Bu cinayetlerin boyutları çok geniştir. Yemen'in yoksul halkının kişisel sermayesinden, ülkenin kamusal ve özel alanlarına kadar her şey, Suudi savaşçıların saldırılarıyla yok edilmiş veya zarar görmüştür. Sana'daki aynı İnsaniye Hukuk ve Kalkınma Merkezi tarafından yayınlanan istatistiklere göre, geçen Haziran ayına kadar 15 havaalanı, 16 liman, 308 elektrik santrali, 553 telekomünikasyon ağı, 2397 depo ve su ağı, 1983 kamu merkezi, 5224 köprüye tamamen tahrip oldu ya da hasara uğradı. Yapılan saldırılar 23.665 ekonomik tesisi ve 396 fabrikayı, 352 petrol tankeri, 11.479 ticari tesisi ve 423 tavuk çiftliğini yok etti. İstatistiklere göre yine Suudi koalisyon saldırılarında 7.945 araç, 472 tekne, 931 gıda deposu, 397 benzin istasyonu, 685 market ve 858 gıda kamyonu imha edildi. Ayrıca saldırılar sonucunda 575.353 ev, 179 üniversite, 1466 cami, 369 turizm tesisi ve 391 hastane ve sağlık ocağı, 1110 okul ve eğitim merkezi, 135 spor tesisi, 248 antik sit alanı ve 49 medya kuruluşu zarar gördü. Burada önemli olan nokta, uluslararası hukuk ilkelerine göre savaşta herhangi bir hasım yalnızca düşmanı yenmek için gerekli ölçüde ve türde güç kullanabilir. Aksi hedeflere yönelik olduğu, gereksiz ıstıraplara neden olmadığı ve hakaret ve aldatma güdüsü olmadığı sürece savaşa izin verilir. Askeri gereklilik ilkesi gereksiz ve yersiz güç kullanımını engeller ve insancıl hukukun köklü ilkelerinden biridir.
Yemen'e karşı savaşı yaşananlar Suudi koalisyonunun askeri gereklilik ilkesini görmezden gelmesidir. 24 Aralık sabahı Suudi koalisyon savaş uçakları şehrin kuzeyindeki Es-Sora statümü dahil olmak üzere Sana'nın çeşitli bölgelerini bombaladı. Saldırılarda birçok sivil yaralandı. Sivil bir mekan olan Es-Sora statümü tahrip edildi. Ali Suud, Sana'daki Es-Sora statümünde askeri silahların bulunduğunu dolayısıyla statüme saldırmanın bir askeri zaruret olduğunu ileri sürdü. Ancak saldırı başlamadan önce Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali El-Husi, Suudi koalisyonunun Es-Sora statümünde silah bulunduğu yönündeki iddiasını reddetti ve Suudi koalisyonunun yalanlarını ortaya çıkarmak için medyayı bu stada davet etti. Yemen Enformasyon Bakanlığı temsilcisi Nasruddin Amer, Suudi koalisyonunun saldırısının hemen ardından Sana spor alanlarında silah bulunmadığını kanıtlamak için tüm Yemenli medya kuruluşlarını Es-Sora stadyumuna çağırdı. Yemen medyası bu stadın çeşitli bölümlerini filme aldıktan sonra stadyumda herhangi bir askeri silah bulunmadığını bildirdi. Suudi Arabistan'ın yalanlarının ortaya çıkması Sana statümüne saldırmak için askeri bir gerekliliğin olmadığını, aynı zamanda Riyad'ın uluslararası hukukun katı ilkelerini ve ihlal edilemez kurallarını ihlal ettiğini kanıtlıyor. Buna göre Yemen Spor ve Gençlik Bakanlığı Suudilerin eylemini cinayet şeklinde değerlendirdi ve Yemen Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Spor Örgütleri ve Güvenlik Konseyi'ni Yemen'e yeniden bir saldırıyı önlemek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeye çağırdı.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler'in Libya'da uygun zamanda seçimlerin düzenlenmesini desteklemesi konusunda. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Libya'da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin uygun koşullar ve zamanında düzenlenmesini istedi. Bu talep, Libya Ulusal Seçimler Yüksek Komisyonu'nun 22 Aralık bildirisinde ilk tür cumhurbaşkanlık seçimleri tarihinin Libya parlamentosu tarafından değiştirileceğini duyurduktan sonra Birleşmiş Milletler'den geldi. Libya Ulusal Seçimi Yüksek Komisyonu çarşamba günü cumhurbaşkanlığı seçimlerin ilk turunu 24 Ocak 2022'ye ertelemeyi önerdi. Libya parlamentosunun cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini izleme komitesi de 24 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasının imkansız olduğunu duyurdu. Libya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Aralık'ta önceden belirlenmiş bir tarihte yapılmamasının nedeni kesin aday listesinin yayımlanmaması ve seçim kampanyasının başlatılmasına izin verilmemesi ve adaylara karşı şikayetlere ilişkin yargısal sorunlardır. El Cezire'den Malik Tirani şöyle diyor. Gecikme olasılığı son haftalarda giderek artsa da Yüksek Seçim Komisyonu ile Parlamento Komitesi arasında böyle bir açıklamanın kimin sorumlu olduğu konusunda bir anlaşmazlık var. Yüksek Seçim Komisyonu'nun yeni bir tarih belirlemesi gerekenin parlamento olduğunu çok net bildirdiği söyleniyor. Libya'da seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalar artık iyice tırmanmaktadır. Bazıları seçimlerin zamanında düzenlenmesini vurgularken bunun ulusal birliğe ve siyasi ve güvenlik alanındaki başarıların yok olmamasına sebep olduğuna inanıyor. Diğerleri ise yasal, adli ve altyapı sorunlarına ve eksikliklere işaret ediyor ve bu sorunlar ve eksiklikler göz önüne alındığında seçimlerin yapılmasının Libya'yı iç savaşın uçurumuna sürükleyebileceğine inanıyor.
Böylece Libya'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçim tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte uzun süredir iç savaşı sürüklenen ülkede tansiyon tekrar yükselirken iç savaşın tekrar patlak vermesi ve ihtilafların tırmanmasından söz ediliyor. Aslında tüm müzakereleri ve siyasi çabaları rağmen Libya siyasi arenası iç çekişmelerin devam etmesi ve dış müdahalenin artması olmak üzere iki büyük zorluk ve krizle karşı karşıya, sanki Amerika ve İngiltere de dahil olmak üzere bazı batılı ülkeler Libya seçimlerinin ertelenmesi çağrısı yapıyorlar ve bu amacın peşinden koşuyorlar. Trablus Temiz Mahkemesi'nin Seyfülislam Gaddafi ve Halife Hafter'in Libya Cumhurbaşkanı seçimlerine katılma yasağını kaldırmasının ardından bir yandan seçimin zamanlaması konusundaki anlaşmazlıklar, diğer yandan ülkedeki yabancı lobilerin ve mihrakların faaliyetlerinin artmasıyla ilgili endişeler ortaya çıktı ve hükümeti yeni sorunlar ile karşı karşıya bıraktı. Libya Hükümeti Yüksek Konseyi son zamanlarda bazı protestocuların seçim süreçlerine yönelik Yüksek Seçim Komisyonu binası karşısında oturma eylemlerine takiben rakip partilerin arasında ihtilafların ve yabancı müdahalelerin artması yüzünden Cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Aralık'tan Şubat 2022'ye ertelenmesini istedi. Seçimler ve uluslararası istişareler için aylarca süren sıkı pazarlıkların ardından yaşanan gecikme, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesinde 10 yıllık huzursuzluğu sona erdirme çabalarına büyük bir darbe olarak görülüyor. Görünen o ki Libya şu anda iki seçenekle karşı karşıya: ya her halükarda seçimleri yapmak zorunda ki bu keskin ihtilaflar ve koşulların hazırlıksızlığı sebebiyle sonunda Libya'da istikrarsızlığa yol açacak, ya da seçimlerin zamanını değiştirmek ve ertelemek ki bu da siyasi akımların memnuniyetsizliğini artırarak ülkedeki barış sürecini tehlikeye atacaktır. Görünen o ki mevcut durumda ikinci seçenek gerçekleşecektir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Libya'da seçimlerin zamanlamasıyla ilgili talebi de bu doğrultudadır. Değerli dinleyicilerimiz, Tarih Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4'te 1400 Hicri Kameri, 20 Cemadü'l-Evvel 1443 ve miladi 25 Aralık 2021 Cumartesi. ...2021 yıl önce bugün 25 Aralık gününde Allah'ın büyük peygamberi Hazreti İsa bin Meryem aleyhisselam Filistin topraklarında yer alan Beyt Lehim'de dünyaya geldi. Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ın emriyle mucizevi bir şekilde bakire annesi olan Hazreti Meryem aleyhisselamdan dünyaya geldi. Ardından beşikteyken konuşmaya başladı ve peygamberlik müjdesini verdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruluyor. Bir de melekler şöyle demişti. Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime ile muştuluyor. Adı Meryem'in oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve ahirette yüz akıdır. Allah'a yaklaştırılanlardandır. Hazreti İsa aleyhisselam mübarek yaşamı boyunca daima kimsesizler ve mahrum kimselere özel ilgi gösteriyordu. Biz de Hazreti İsa aleyhisselamın velayet dolayısıyla dünyada onun çizgisinde yürüyenleri tebrik ediyoruz. Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü görkemli merasimlerin düzenlenmesiyle kutlanmaktadır. Roma'daki Katolik Kilisesi ve Protestan mezhebi mensupları 25 Aralık'ta kutlama merasimleri düzenlerken onlardan birçokları 24 Aralık gecesinde bu merasimi düzenliyorlar. Dünya çapındaki Ortodoks kiliselerine mensup olanların çoğu 25 Aralık'ı Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın veladet günü olarak kutlamaktalar. ...25 yıl önce bugün Hicri Şems'i 4'te 1375'te İranlı ünlü kalem sanatçısı Hasan Persenai vefat etti. ...761 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Cemadü'l-Evvel 682'de Müslüman fakih araştırmacı Far el-Muhakkin lakaplı Muhammed bin Hasan Hilli Irak'ın Hille kentinde dünyaya geldi. Değerli babası Allame Hilli'nin nezdinde yetişen Hasan Hilli gençliğinde iştihat makamına ulaştı. Fazilet ve kemalin yanı sıra edep, ahlak ve züht aşılarından halk nezdinde büyük şöhrete sahip olan Hilli, tefsir, fıkıh, fıkıh usulü ve kelam bilim dallarında geniş araştırmalarda bulundu. ...706 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Cemadü'l-Evvel 737'de Müslüman fakih İbni Hac lakaplı Ebu Abdullah Muhammed Abdari Fasi vefat etti. Fas kentinde bilim öğrenen Fasi daha sonra Mısır'ın Kahire kentine gitti ve orada ömrünün sonuna kadar yaşadı. İbni Hac ardından öğrencilerine ders vermeye başladı ve birçok öğrenci de yetiştirdi. ...42 yıl önce bugün 25 Aralık 1979'da Filistin'i 3 üst düzey yetkili soykırımcı rejimi İsrail casusluk servisi Mossad tarafından teröre kurban gitti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mesih'in doğuşu.
Bugün Hristiyan dünyası Hazreti İsa Mesih'in veladetini kutlamak için cadde, sokaklar ve kiliselerde bir araya gelerek dini ve şükür törenleri düzenleniyor.
Bu kutlu veladet dolayısıyla tüm Hristiyan dünyasını kutlarken sizleri hazırladığımız sohbeti dinlemeye davet ediyoruz.
Sevinç ve keder Meryem'in tüm benliğini sarmıştı. Daha önce böyle bir duyguyu hiç tecrübe etmemişti. Nur gibi parlayan bebeği sevgi dolu kucağında bastırıyor ve onu hayretler içinde izleyen kalabalığa doğru ilerliyordu. Onların soğuk ve ağır bakışları Meryem'in masum ve tertemiz bakışlarıyla çakışırken Meryem'i üstlendiği görevde daha kararlı kılıyordu. Kalabalık arasında mırıldanan kinayeli sesler giderek yükseliyor. "Meryem çok tuhaf ve çirkin bir şey yapmışsın," diyorlardı. Bir diğeri, "Ey Harun'un kardeşi, ne baban kötü biriydi ne annen kötü bir kadındı," dedi. Temizlik ve saf kulluğun simgesi olan Hazreti Meryem, tek bir kelime etmeden sadece kucağındaki bebeğe işaret etti. Onu aşağılayan kalabalık bu kez onunla alay etmeye başladı. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşacağız diye. O sırada bebek aniden konuşmaya başladı.
Bismillahirrahmanirrahim. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirilteceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir.
Yeni miladi yılın ilk günlerindeyiz. Dünyanın birçok yerinde Hristiyanlar Noel kutlamaları yaparken yeni yıl geleneklerini yerine getiriyorlar. Tabii bu yıl korona salgını yeni yıl kutlamalarının heyecan ve coşkusunu azaltmıştır. Fakat virüsün bir an önce dünyadan silinmesi ve yenilmesini, böylece dünyada herkesin kendi bayram ve kutlamalarını hiçbir endişe duymaksızın büyük coşku ile yan yana ve aile arasında kutlamasını umut ediyoruz.
Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın veladeti çeşitli İncil'lerde belirtildiği üzere 25 Aralık ve Noel gününden birkaç gün öncedir. Hristiyanlar bugün de kiliselere gidip dua ederek dini ayinlerini yerine getirirken bazıları da kendi evlerinde veya hatta cadde ve sokaklarda bir araya gelerek bugünün ayinlerini gerçekleştiriyorlar. Bu ilahi peygamberin temiz bir anne tarafından ve babası olmaksızın sadece doğumu mucizevi değil, tüm bereketli yaşamı da Kur'an-ı Kerim'i çok güzel bir şekilde belirttiği üzere mucizelerle dolu geçmiştir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem selamullah aleyhana ve Hazreti İsa aleyhisselamın hayatındaki özel ve önemli konuları açıklarken her ikisinden de en iyi şekilde söz ediyor.
Müslümanlar açısından Hazreti Meryem dünyanın en seçkin dört kadınından biridir. Babası İmran, annesi ise Allah'a inanan ve salih bir mümin olan Henne'dir. Meryem'in annesi Henne veya Hena, Hazreti Yakup soyunun büyüklerinden ve saygın bir din adamı olan İmran'la yıllardır evli olduğu halde hala çocukları olmamıştı. Yıllar geçti. Fakat bütün bekleyiş boşa çıkmıştı. Nihayet bir gün Allahu Teala'nın dergahına sığınarak bütün kalbiyle ona yakardı. İmran'ın karısı dedi ki, "Rabbim, karnımda olanı dünyaya geldiği zaman senin evinin hizmetkarı olması için serbest bırakacağıma dair adakta bulunuyorum. O halde sen de bu adağı benden kabul ediver. Şüphe yok ki sen işiten ve bilensin."
Tahran Radyosu.
Temiz soylu bir kadın olan Henne'nin duası nihayet kabul gördü. Henne gebe kalmıştı. Vakit tamamlanıp da doğum yapınca bebeğin erkek değil kız olduğunu gördü. Bunu beklemiyordu bu nedenle. "Ya Rabbi," dedi, "bu bir kız çocuğu. Oysa ben mabede daha iyi hizmette bulunabilmesi için bana erkek evlat verirsin sanmıştım," dedi. Meryem'in annesi, "Kız çocuğunun erkek çocuk kadar Allah'ın evine hizmet edemeyeceğini düşündüğünden onun adını Meryem abide, ibadet eden kadın koydum. Onu ve soyunu katından kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığındırırım," dedi. Meryem'in annesi Henne adağını yerine getirmesi gerektiğini biliyordu. Bu nedenle kız olmasına rağmen Meryem'i ibadet eden kız olarak Allah'ın evine adadı.
Fakat Meryem'in yetiştirme görevi hakkında kahinler arasında tartışma çıkınca yapılan bir Kur'an sonucu bu görev Zekeriya peygambere düştü. Meryem kendi ibadethanesinde aşkı yüce Allah ile razı niyaz ederdi. Öyle ki ona semavi maideler gönderilirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" derdi. O da "bu Allah katından" diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Hazreti Meryem bu cennet yemeklerinden beslenerek Hazreti İsa gibi pak ve yüce bir evlat doğurdu.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem'i büyüklük ve azametle överek sadece kadınlardan değil tüm müminlerden Hazreti Meryem'i örnek almalarını isteyerek şöyle buyuruyor. İmran'ın kızı Meryem, imanlı bir insan hususunda verilecek en mükemmel örnekti. Rahmi tertemizdi, ırzını korumuştu ve biz de ona kendi ruhumuzu üfledik. O, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdiklerdi. Şahsen Allahü Teala'ya gönülden bağlı olan ve ona itaat eden kullardandı.
Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem'i tertemiz olmasını, evladı Hazreti İsa'yı Allah'ın Resulü, müjdeleyici ve büyük önder şeklinde tanıtarak sadece Hristiyanların değil Müslümanların da Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem'e büyük aşk ve saygı duymalarına bu iki ilahi kişiliğin birçok açıdan Müslümanlara ilham kaynağı olmasına sebep olmuştur. Merhum Allame Kaşiful Gıta bu konuda şöyle buyuruyor. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'in Hazreti İsa ve muhterem annesi Kutsal Meryem hakkındaki övgüleri bilmeseydik, insanlık dünyası Hazreti Mesih'in azamet ve kutsallığını anlamayacaktı. Zira Hazreti İsa'nın konumunu tanımak için İncillere başvursaydık, o Hazret hakkındaki anlatılanları açıklamak için kalemler utanırdı.
Kur'an'da Hazreti İsa hakkındaki en güzel açıklamalardan biri, o Hazret'in annesine duyduğu saygı ve mütevazi olmasıdır. İslami rivayetlerde çok özel önem verilen faziletlerden biri, evlatların ebeveynlerine ve özellikle annelerine her türlü isyan ve şikaveti yasaklamasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa şöyle buyuruyor. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.
Kur'an'ın Hazreti İsa hakkındaki altın değerindeki bir diğer önemli açıklaması da o Hazret'in Allah'a kulluk etmesidir. O Hazret'e nispet verilen şirk dolu tabirler böylece o Hazret'ten uzaklaşıyor. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Kur'an-ı Kerim ehli kitabın inanışına rağmen o Hazretin Allah değil Allah'a boyun eğen kul olduğunu belirterek o Hazreti açıkça teslis ve çok tanrıcılık iftirasından beraat ettiriyor.
Hazreti İsa aleyhisselam diğer ilahi peygamberler gibi zahit ve takvalı biri olarak dünyanın tüm gösterişlerinden uzak sade bir hayat yaşardı. Hazreti Ali aleyhisselam Hazreti İsa'nın yaşamı hakkında şöyle buyuruyor. İsa şöyle buyurdu. Ey kötü kullar, buğdayı temizleyin ve iyice un yapın ki tadına varasınız ve lezzetli olsun. Ayrıca imanınızı tam ve temizleyin ki tadına varasınız ve sonucu da size yarasın.
Hazreti İsa bin Meryem diğer ilahi peygamberler gibi insanları doğru yola hidayete erdirmek ve beşeriyeti erdemlik, felah ve sonsuz saadete ulaştırmak için geldi. Takvalı bir ruha sahip olan Hazreti İsa aleyhisselam mucize gücü de vardı. Çocukluğundan itibaren yetişkin bir erkek gibi konuşur, insanlara vaaz ve öğüt verir, ölüleri kendi nefesiyle diriltir, elleri ile körlere görme yeteneği verir ve sevgi dolu bakışları ile onlara bakardı. Evet, Hazreti İsa Mesih kendi döneminde yayılan Yahudi alimlerin bidatleri ve tağutları ile mücadele ilaveten kendi sevgi dolu davranışları ile tüm gönülleri iyiliklere ve faziletlere doğru yönlendirdi.
Hazreti İsa Aleyhisselam defalarca kendi havarilerine kendisinden sonra kitap ve şeriat sahibi Ahmet adında bir peygamberin mebus olacağını müjdelemişti. Evet, peygamberler birbirlerini doğrular ve hiçbirinin insanlığı saadete ve maneviyata yönlendirmekten başka hedefleri yoktur. Kur'an-ı Kerim bizlere Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ne çarmıha gerildiğini ne de öldürüldüğünü belirtiyor. Zira Yüce Allah onu göklere yükselttiğini, insanlığın son kurtarıcısı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla birlikte o Hazret ile omuz omuza durarak tekrar yeryüzüne ineceğini belirtiyor.
Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda bir kez daha Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın kutlu veladetini tüm İslam alemine ve Hristiyan kardeşlerimize kutluyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 89. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde İsra suresinin 88 ve 89. ayetleriyle ilgili konuşacağız.
Allah Resulü'nün daha sonra Medine olarak adlandırılacak Yesrib'e hicreti sırasında bu bölgede kimi Yahudi gruplar yaşıyorlardı. Yahudilere ne zaman ve hangi nedenlerle bu bölgeye hicret ettikleri ve yerleştikleri hususunda farklı rivayetler vardır. Ancak bu rivayetlerin çoğunda Yahudilerin Medine etrafında yoğunlaşması ve genel olarak Hicaz'a yerleşmelerinin nedeni Roma imparatorları ve hakimlerin zulümleri ve baskınları olduğu anlatılmıştır.
Hicaz bölgesinin uzak ve ücra bir noktada olması Hristiyan askerlerin eziyetinden korumalarına imkan sağlamış ve bu bölgeye yerleşmelerine ve iltica etmelerine yol açmıştır. Tabii ki burada kesin olan husus, Yahudilerin en başından itibaren ahir zaman peygamberinin bu bölgede zuhur edeceğinden haberdar olmasıdır ki bu da onların bu bölgeye yerleşmelerine etkili olmuştu.
Tüm bu gerekçeklere rağmen Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Araplar arasında zuhur etmesinin ardından Yahudiler Beni İsrail dışında birinin yüce nübüvvet makamına geldiğine tahammül edemiyorlardı. Bu yüzden Medine müşrikleri ve münafıkları yanında yer alarak Allah Resulü ve Müslümanlara karşı durmaya çalıştılar.
Allah Resulü'nün temel özelliği İslami rafete dayalıydı. Buna esasen Yahudiler de diğer insanlar gibi hangi dine ve adetlere bağlı olmaları hususunda serbest bırakılmışlardı. İslam dini ise hiçbir zaman onlara dayatılmamıştı. Ancak Allah Resulü'nün tüm barışçıl ve şefkatli tavrına rağmen Yahudiler İslami ümmet ve dine karşı kinci ve komplocu bir tavır içerisine girdi ve belli bir zaman sonra Yahudiler Medine'de yeni kurulan İslami hükümete karşı ciddi bir tehlike haline geldiler.
Yahudilerin İslam'a yönelik tehlikeleri büyüktü çünkü onları Allah Resulüne yönelik hasmani yöntemleri kasıtlı ve bilinçliydi. Onlar Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi ve Resulü olduğunu, Tevrat'ta da vaat edilen son peygamber olduğunu biliyorlardı. Ancak kibir ve dik kafalıkları yüzünden Allah Resulü'nün risaletini kabul etmeyip İslam ve Müslümanlara karşı koymaya çalıştılar.
Yahudilerin Allah Resulü ve İslam dinine karşı düşmanlıkları, müşriklerin düşmanlığı ve kinciliğinden farklıydı. Müşriklerin çoğu saf ve cahil insanlardı ve Allah Resulüne yönelik düşmanlıkları genellikle cahilliklerinden kaynaklanıyordu. Ancak Yahudiler derin ve eski din kültürü ve dünya görüşleriyle kendilerini Allah'ın has dostları ve tevhidin bayraktarları, İlk kitap sahibi ve dünyada ilk risalet topluluğu olarak görüyorlardı.
Yahudiler Allah Resulü'nün Medine'ye hicretinin ardından Peygamber Efendimiz ile birçok anlaşma imzaladılar. Ancak hiçbir zaman anlaşmalara bağlı kalmayıp hep Allah Resulü ve Müslümanları eziyet etmeye çalıştılar. Yahudiler birçok kez hile ve komplolara başvurarak İslam ve Müslümanlara darbe indirmeye çalıştılar. Yahudiler Medine'nin dışında müşrikleri de kışkırtmaya ve güçlendirmeye çalıştılar. Medine içinde de münafıklar ayak uydurarak dolaylı bir şekilde İslami hükümeti yıkmaya çalıştılar.
Yahudilerin İslami hükümeti yıkmak ve yenmek için başlattıkları savaş sayısı ve onlar ile ilgili indirilen çok sayıda ayet, onların İslam'a karşı nedenli kinci olduklarını göstermektedir. Yahudilerin Müslümanlara yönelik düşmanlıkları o kadar büyüktü ki, Kur'an-ı Kerim onları İslam düşmanları listesine almış ve öncelikle onlara değinmiştir. Maide suresinin 82. ayeti de bu hususla ilgilidir. Bu ayette şöyle buyurmaktadır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin.
Allah Resulü'nün bizzeti döneminde Yahudiler Medine toplumunda önemli bir unsur olarak sayılıyordu. Bu yüzden Allah Resulü Medine'ye yerleştiği andan itibaren bu kavmi kutsal İslam'a davet etmek için ellerinden geleni yaptılar. Allah Resulü ilk başlarda onlara cezbetmeyi ve gönüllerini kazanmaya çalıştı. Onları barışçıl bir şekilde beraber yaşamaya ve ortak dini ilkeler hususunda uzlaşmaya çağırdı. Ardından argümanlar ve deliller sunarak ilahi vaatlere davet etti. Bu bağlamda Tevrat gibi Yahudilerin kutsal kitaplarından bile argümanlar sundu. Onları gerçek ve hakikat yoluna götürmek umuduyla hep çalıştı. Ancak Allah Resulü'nün bu dik kafalı kavme yönelik davetleri etkisiz kaldı. Çünkü bu kavim kendini bir yandan da üstün ırk olarak görüyordu.
Bu durum öyleydi ki Yahudiler arasında çok az sayıda insan Müslüman oldu. Yahudiler o kadar dik kafalıydılar ki Cebrail gibi değerli bir melekle de düşmanlık yapıyorlardı. Günlerden bir gün Yahudi ulemalardan İbn-i Sorya, Yahudilerden bir grupla beraber Allah Resulü'nün nezdine gidip farklı sorular yöneltti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tüm soruları sağlam ve tatmin edici şekilde cevapladı. Sonunda İbn-i Sorya şöyle dedi: Allah'ından bahsetti, nasıl olduğunu bilelim. Allah Resulü bu sırada Tevhid suresini tilavet ettiler. Bu sırada İbn-i Sorya şöyle dedi: Doğru söyledin ey Muhammed. Artık geriye tek bir soru kaldı. Onu cevaplarsan sana iman ederiz ve sana uyarız. Şimdi bana söyle, hangi melek ilahi mesajları sana iletiyor? Allah Resulü Cebrail diye buyurdular. İbn-i Sorya, Cebrail melekler arasında Yahudiler ile düşmanlığı ile bilinir. Öldürme, zorluk ve savaşla beraber iner hep. Bizim meleğimiz Mikail'dir. Öyle olsaydı Saman'a iman ederdik. Çünkü Mikail bizi güçlendirecekti. Ancak Cebrail bizi yok edecektir, dedi.
Zaman akıp gidiyordu ve birçok Kur'an'ı ayetinde inmesiyle Yahudilerin bencil ve tahakküm yanısı ruhu daha açık ve net yeriliyordu. Buna rağmen Yahudiler dik kafalıkları ve inatlarından vazgeçmiyor, tam tersi düşmanlıklarını artırıyordu. Sonunda hicretin ikinci yanında Yahudilerin hiç de inanamadığı bir sırada Müslümanların kıblesi Beytülmukaddes'ten Kabe'ye doğru değiştirildi. Tarih boyunca hep kendilerini diğer insanlardan farklı gören Yahudiler, kendilerini Tanrı'nın has kulları olarak bilen bu kesim, kıble değişmesini kendi dinlerine de en büyük itinasızlık ve hakaret olarak görüyorlardı. Bu yüzden Yahudiler birginleri ve liderlerinden bir grup, Sellam bin Meşkim eli başlığında Allah Resulü nezdine geldi ve şöyle dediler: Bize senin dinine uymak zordur. Tüm bu kapılar kapanmış ve sana uymak hususunda umudumuz kanlamıştır. Sen bizim kıblemize sırtını çevirdin ve onu değiştirdin. Bu da bize karşı yapılan en büyük kabul edilemez itinasızlık olmuştur. Yönteminin Tevrat'tan farklı olduğu bir sırada Kur'an'ı nasıl kabul edelim? Halbuki yazıları bizim kitabımızda farklıdır. Bizim kabul edeceğimiz bir kitabı semalardan indirmelisin ki onu biz de onaylayalım.
Bu sırada İsra suresinin 88 ve 89. ayetleri indirildi. Bu kez de bu yalancılardan doğru söylemeleri halinde Kur'an gibi bir kitap getirmeleri istendi. Allahu Teala bu ayetlerde şöyle buyurmuştur:
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsalar dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkta direndikçe direndiler.
İsra suresinin 88. ayeti açık seçip bir şekilde irili ufaklı tüm dünyayı, Arap'ı, Acem'i, bilginleri, filozofları, edebiyatçıları, tarihçileri, dahileri ve dahil olmayanları, herkesi itinasız Kur'an-ı Kerim'e benzer bir ayet getirmelerine istiyor ve şöyle diyor: Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olmadığını düşünüyorsanız, insanın beyninin ürünü olduğunu düşünüyorsanız benzerine getirin. Bunu yapamadığınızda tam da bu noktanın Kur'an-ı Kerim'in mucizesi olduğunu anlayın. Bir sonraki ayette ise inadı bu kesimi Kur'an'dan uzaklaşmalarına nedeni olarak tanıtıyor.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 89. bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Değerli dinleyiciler, daha önceki sohbetlerimizde de belirttiğimiz gibi 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak belirtilmiştir.
Bizler de bu konuyu fırsat bilerek sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız dizi programımızın bugünkü bölümünde İran kavunu hakkında söz edeceğiz.
Kıymetli dinleyiciler, bugün sizlerle bilimsel adı Melo cucumis olan İran kavunu hakkında bazı bilgiler vermek istiyoruz. Bir yaz meyvesi olan İran kavunu çok yararlı ve tatlı bir meyve olarak A, B, C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, fosfor, lif ve folik asit gibi temel vitamin ve mineraller açısından zengin bir kaynaktır.
İran kavunu sarmaşık şeklinde bir bitki olarak salatalığın çiçeğine benzer sarı çiçekleri vardır. Sürünen bir bitki olan İran kavunu yerde yayılır fakat sera ortamında ve destek sayesinde kontrol edilebilir. Etli, yuvarlak veya büyük elips şeklinde olan İran kavunu lezzetli ve tatlı bir meyvedir ve kabuk rengi açısından çeşitli türleri vardır. Kavunun ana menşeinin Doğu İran, Türkistan ve Hindistan ve Çin olduğu söyleniyor. Venedikli Marco Polo seyahatnamesinde İran kavununun bal gibi tatlı olduğunu yazmış ve İran'ın her bölge ve şehrinde başka ülkelere ihraç edilen farklı bir kavun çeşidi olduğuna değinmiştir.
Günümüzde İran'ın İsfahan, Gilan, Horasan ve Langarut illeri gibi farklı bölgelerinde farklı kavun türleri yetiştirilmekte ve yüksek kalitesi, leziz tadı nedeniyle İç piyasaya ilaveten Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Afganistan, Irak, Kuveyt, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya'ya ihraç ediliyor. İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Horasan eyaleti, ülkenin toplam İran kavunu üretiminin yaklaşık %52'sini yapıyor. Kavun ticareti açısından İran dünyada 12. sırada bulunuyor.
FAO tarafından yayınlanan istatistiklere göre Çin yıllık yaklaşık 16 milyon ton çeşitli karpuz ve kavun yetiştirmekle dünyanın en büyük kavun üreticisidir. Ardından Türkiye ve daha sonra da İran geliyor. Mısır, Hindistan ve Kazakistan, Amerika, İspanya, İtalya ve Guatemala 4. ile 10. sırada. Tabii ki bu sektörde en güçlü ihracatçılar Meksika, İspanya, Brezilya, Hollanda ve Amerika'dır.
İran kavunun kimyasal bileşimi %95 su, şeker, azot, yağlar, mineraller, selülozdur. Ayrıca A, B, E, K ve C vitaminleriyle demir ve çinko içerir. Kavun tohumları ayrıca %30 ila %40 oranında yağlı madde içerir. Kavun tohumlarından elde edilen yağ açık sarı renkte ve hafif ve hoş bir tada sahiptir. İran kavun tohumu yağ, beslenme ve sabun yapımı için uygun bir yağdır. Kabuksuz çekirdeklerin yağı çıkarıldıktan sonra küspesi hayvan yemi olarak kullanılır.
İran kavunu besin maddeleri ve çeşitli vitaminlere sahip olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bu meyvede bol miktarda C vitamini mevcuttur ve bu yüzden içerdiği antioksidan enfeksiyonlar gibi dış etkenlere karşı savaşır ve bu vücut sağlığının artmasına büyük önem taşır. Buna ilaveten içerdiği A vitamini ise göz sağlığında büyük etkisi vardır. İran kavunu yatıştırıcı özellikleriyle uykusuzluk ve kaygıyı önleyebilir, ayrıca vücudun savunma sisteminin sağlığını güçlendirebilir.
İran kavunundaki yüksek miktarda folat hamile kadınlar için faydalıdır. Zira folat hamile kadınlarda yeni hücrelerin üretilmesine ve korunmasına yardımcı olurken, fetüste sinir tip bozukluklarını önler, fazla sodyumu atar ve vücudun su toplamasını önler. Tedavi açısından İran kavunu idrar söktürücüdür ve bu yüzden vücuttan atıkların ve idrar tortularının atılmasında etkilidir. Kavun aynı zamanda iyi bir müsildir ve kabızlığı giderir. Tabii ki kavun tüketimi mide ve bağırsaklarda şişkinliğe neden olduğu için aşırıya kaçmamalıdır.
İran kavunu sindirim hızını artıran faydalı şekerler ve mineraller içerir. Üstelik çocuklarda iştahı arttırır, onların hücrelerin büyümesine ve daha fazla çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca kavunda bulunan şeker, akciğer, tüberkülozu veya çeşitli kansızlıkları olan kişiler üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Ancak İran kavunu şeker hastaları için zararlı olan glikoz ve fruktoz şekerleri içerdiği nedeniyle onlara tavsiye edilmiyor. İran kavunu şekeri hızla kan tarafından emilir ve bu yüzden fazla tüketimi kan şekeri dengesini bozabilir. Kavun ayrıca bazı kişilerde alerjiye ve boğaz ağrısına neden olabilir. Bu nedenle alerjisi olan kişilerin bu meyveyi tüketirken dikkatli olmaları gerekir.
İran kavunu vücut için mükemmel bir su kaynağıdır. Zira kavunların yaklaşık %90'ı sudur. Bu konu kavunun vücuda uygun bir su kaynağı yapıyor. Vücudun hidrasyonu çok önemlidir. Zira su insan sağlığının korunmasında önemli rol ifa eder. Vücuttaki hemen hemen tüm hücrelerin çalışması için suya ihtiyaç vardır. Su eksikliği vücudun organlarının susuz kalmasına sebep olabilir. Böylece aşırı susama, şiddetli baş ağrıları, kabızlık, baş dönmesi, gözaltı çöküşü, hipotansiyon, hızlı hızlı nefes alma, çarpıntı ve bu gibi sorunlara sebep olabilir. Bu nedenle kavun vücutta suyun korunmasına yardımcı olabileceğinden bu meyvenin yaz mevsiminde tüketilmesi tavsiye edilmektedir.
İran kavunu A vitamini içeriği ve vücut hücreleri onarma özellikleri nedeniyle cildi kirden arındırabilir ve ölü hücreleri onarabilir. Bu meyve mükemmel bir nemlendiricidir ve besinleri taşımanın yanı sıra stresle baş ederek yaşlanmayı ve kırışıklıkları önler. Ekzema ve çil gibi cilt hastalıkları kavun suyu ile tedavi edilebilir. Kavun suyu çizikler ve yanıklar için harika bir losyondur.
C vitaminine ek olarak İran kavunu bol miktarda potasyum da içerir. Bu da kan basıncını ve damar sağlığını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bu meyve etinde var olan adenozin nedeniyle kanı inceltir ve kalp ve damarlarda pıhtılaşmayı önler. Böylelikle kalp krizlerini büyük oranda engeller. Kavunda bulunan A vitamini akciğerlerin hasarlı kısımlarını onarır ve akciğerlerin gençleşmesine yardımcı olur.
İran kavununun içerdiği potasyum stresi önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kavun antiinflamatuar özelliklere sahiptir ve diyetinize doğru miktarda kavun eklemek, eklemlerde ve kemiklerde oksidatif stresi önler ve iltihabı azaltır. Böylece artrit ağrılarını ve rahatsızlığın azalmasına yardımcı olur.
Pudra hale getirilen kavun çekirdekleri cildin özellikle yüz derisinin yumuşaması ve şeffaflaşmasında iyi bir etkisi vardır. Bunun için kavun çekirdeklerini tamamen toz haline getirip su veya taze limon suyu veya karpuz suyu ile karıştırıp cilde maske olarak uygulayabilirsiniz. Kavun tohumları ayrıca öksürük ve ateşi, göğüs ağrısını, dil ve boğaz ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.
Tüm bu sebeplerden dolayı İran kavunu değerli bir yaz meyvesi olarak İranlıların beslenme sofrasında özel bir yeri vardır. Tabii ki sırf bir meyve olarak tüketilmesine ilaveten yemeklerden sonra tatlı olarak da yenilebilir.
Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle İran kavunu ve yararları hakkında kısaca konuştuk.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.edib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsi.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Papa Francis'e Hazreti İsa Aleyhisselam'ın miladi dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın yetenekleri konusundaki İngiltere'nin müdahaleci tutumuna tepki gösterdi. İran İslam Devrimi Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Büyük Peygamber tatbikatının son aşamasında balistik füzelerin başarıyla ateşlendiğini duyurdu. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, İran Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklarının zirvesinde olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Bakü ile ilişkilerde yeni dönem açılması hususunda anlaşmaya vardık dedi. Rusya'nın Viyana müzakerelerindeki elçisi, Viyana müzakerelerini başarıyla sonuçlandırmak için en iyi zamanın Şubat ayı başları olduğunu söyledi. Yemen'in Tahran Büyükelçisi, Şehit İrlu'nun Yemen halkının yanında ve cesur bir elçi olduğunu söyledi. İran sineması, Irak Sinema Festivali'nde 5 ödül kazandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin 115 milyar doları geçtiğini duyurdu. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın üstünlük sağlama çabalarının beyhude bir gayret olduğunu söyledi. Yunanistan açıklarında göçmen botu battı, en az 7 kişi ölürken 90 kişi kurtarıldı. Ve Hamas, Siyonist yerleşimcilerin cinayetlerin bedelini ödeyeceklerini söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.